Yeni bölüm. Ufukta güneş göründü. Kekik kokan dağlardan inip dört nala koşarken ufka tökezlenen bizdik. Ağıt yakın kara gözlü bacılar, yaralandık, eksildik, incindik. Ayşe Kulin Saklı Şiirler Hasret. Recep'in loş kahvede çay üstüne çay içerek iki jandarmanın arasında askere götürüldüğüm günden itibaren başından geçenleri bana anlatması uzun sürdü. Onun hikayesi benimkinden de zordu, insafsızdı, inanılmazdı. Ben çabalarımla ve biraz da tesadüflerin yardımıyla bir yere gelmiş, başarıyı yakalamıştım sonunda. Ona ise şans hiç gülmemişti. Kimse elinden tutmamıştı. Onu sürekli sömürüp duran Hüsam'ın dışında. Arkadaşımın yaşadıklarını dinlerken an geldi yüreğim sıkıştı, an geldi gözlerime yaş doldu. Recep ile Hüsam benim köyden ayrılışımdan birkaç ay sonra toz taşırken yakalanmış, birlikte hapse düşmüşlerdi. Allah'tan Recep'in yaşı 18'in altında olduğu için az ceza almış, cezasını çocuk koğuşunda çekmiş, çabuk tahliye olmuştu. Köyüne döndüğünde evde dedesiyle imam nikahlı yeni karısını bulmuştu. Hapse girip çıkmış, suça bulaşmış torunundan artık korkmuyordu dede. Anasına ettiklerini de zavallı kadının ölümüne sebep olduğunu da unutmuş görünüyordu. Recep dedesine hemen çekip gitmezsen ahlaksızlığını bütün köye anlatırım dediğinde canın isterse git. Bu söylediklerini köy meydanında haykır. Artık kimse sana inanmaz. Haylaz herif diyerek kovmuştu torununu. Yapayalnız kalmıştı Recep. Koca köyde yanında duran, derdini dinleyen bir Allah'ın kulu çıkmamıştı. Anasının ölüm nedenini bilen ebe bile arkasında durmamıştı. İnsanlar dedikodu yapmakla yetinmişler. Çoğu zaman olduğu gibi mazlumun değil, güçlünün yanında saf tutmuşlardı. Recep dedeyi alnının ortasından vurmak istemişti. Uykusunda yastıkla boğmak istemişti. Dere kenarında suya eğilmişken kafasını bir taşla ezmek istemişti. Ama bunlar sadece istemekle kalmıştı. Her seferinde anasının hayaleti önüne dikilip ona mani olmuştu. Katil olursan ben kabirde huzur bulamam diyerek. Bana böyle anlatıyordu ama bence mapustan yeni kurtulmuşken tekrar içeri girmeyi göze alamamış, lanet okuyarak çekip gitmişti köyünden. Recep gurbette sersefil olmuştu. Değişik kasabalarda, şehirlerde dolanırken ne iş bulduysa yapmış, çoğu geceler aç yatmıştı. Bir sokak kahvesinin havasız ortamında içim kasılarak arkadaşımı dinlerken görüyordum ki onun hayatının hatırlamaya değer yegane anıları birlikte geçirdiğimiz çocukluk günleriydi. Dedesinin türlü eziyetine katlanarak geçirdiği babasız, hamisiz, yoksul çocukluk yılları. En güzel dönemiydi savruk hayatının. Ve o yılların içindeki en değerli dostu ben, onu tanımamazlıktan gelmiştim birkaç gün önce. Ona yaşattığım hayal kırıklığının bedelini ödemek boynumun borcuydu artık. Çekine çekine Hüsam'ı sordum Recep'e. Ne demişler? Ceza yata yata biter. Gel gör ki hak ettiği süreyi yatmadan, aldığı cezayı çekmeden salıverilmişti Hüsam. Şansı hapiste de yaver gitmişti her gelenin. Pek alışık olduğumuz siyasi bir afla paçayı kurtarmış, içeride daha nice kötülükleri öğrenmiş, iyice bilenmiş olarak geri dönmüştü Recep'in hayatına. Recep ki ona asla bulaşmamaya yeminliydi. Çaresizlikten, yoksulluktan, yalnızlıktan bir kere daha kucağına düşmüştü Hüsam'ın. O gün bugündür Hüsam'ın avucunun içindeydi Recep. Ve görünen o ki ömrünün sonuna dek öyle kalacaktı. Örümcek ağına takılmış sinek gibi ne kadar çırpınırsa çırpınsın kurtaramıyordu kendini bu beladan. Oysa ne kadar değişik bir yapısı vardı Recep'in. Çocukluğundan beri kan görmeyi sevmezdi. Kurban bayramlarında kurban kesilirken tıpkı benim gibi kaçacak delik arar, benim gibi avlanan büyüklerin peşine düşmezdi. Bizi daha küçücük çocukken birbirimize yaklaştıran, yaşıtlarımızın kavgalı dövüşlü hoyrat oyunlarından hoşlanmamamız değil miydi zaten? Her ikimiz de şiddetten nefret ederdik. O benden farklı olarak top oynamaktan keyif alırdı. Takım kavgalarına bulaşmazdı. Ben yangın yerinde oynanan futbola onun hatırı için katılırdım. O da beni hoşnut etmek için koruda dolaşır, böğürtlen toplar derede yüzerdi. Cemile'ye kol kanat gererdi. Kör hocanın anlattığı ibretlik öyküleri çok ciddiye alırdı. Hepimiz gibi Allah'tan korkardı. Şimdi çektiklerini dinlerken içimden sormak geliyordu. Bunca düzenbazın iki yüzünün önünü açmakta mahsur görmeyen Yüce Tanrım'a. Neden talih kuşunu bir kez olsun bu temiz yürekli saf kuluna doğru uçurmayı uygun görmemişti acaba? Herhalde bir bildiği olmalıydı. Recep'in de zamanı, eşref saati gelecekti elbette. Bunu söyledim Recep'e. Beni yanıtlarken sesi titriyordu Recep'in. Onun zamanı hiç gelmeyecekti. Hüsam'la birlikte olduğu sürece herhangi bir insan gibi normal bir hayatı olmayacaktı. Bir sevdiği, örneğin bir karısı, çocukları, bunları söylerken gözlerini kaçırmıştı benden. Kendine ait bir hayata asla. Karısı, çocukları. İlk gençliğimizde yaşadıklarımızı, yaptıklarımızı, konuştuklarımızı anımsayıp gülümsedim kendi kendime. Liseye başladığımız yıldı. Mutsuz aile yaşamlarımızın etkisiyle karar vermiştik. Hiç evlenmeyecek, çoluk çocuk dahil kimsenin esiri olmayacak, kuşlar gibi yaşayacaktık. Özgür, başıboş, keyfimizce. İlk hedefimiz köyümüzden kurtulmaktı. Kocaman dünyanın altını üstüne getirmeden durup dinlenmek yoktu. Aile, eş, çocuklar. Bunların tümü ayak bağıydı insana. Evlerimizdeki kadınlı erkekli tüm büyükler şikayetçiydiler hayatlarından. Hele de kadınlar. Ellerinden gelse hiçbiri evlenmezdi, çocuk yapmazdı. Bir evin dört duvarına hapsetmezdi kendini. Nereden mi biliyorduk? Bunu gözlerinden, çizgi halini almış suskun ağızlarından, kırıklarına varmadan yıpranmış bedenlerinden okurduk. Ya ne yaparlardı? Ninelerimize, analarımıza, kocaya verilmiş kız kardeşlerimize sorardık bu soruyu. Hepsinde tek bir yanıt vardı. Evlenmeyen kadın ne işe yarar ki? Mutsuz analarımızın, huzursuz babalarımızın hiç gülmeyen yüzleri içimize nasıl işlemiş ki? Recep'le, ha bir de kekeme Raif'le kesin karar vermiştik evlenmemeye. Raif'i bilmezdim ama biz ikimiz ailelerimizin sadece çok sevdiğimiz birer bireyiyle kalacak, genişlemeyecektik. Recep'in anacığı benim Cemile. Ailemiz ikişer kişilikti ikimiz için de. Recep fikir değiştirmiş demek. Yılların içinde dürtülerimizin işaret ettiği değişik kıyılara yüzmüşüz Recep'le. Vay Recep vay. Evlenip çoluk çocuğa karışmak isteyeceğin bin yıl düşünsem aklıma gelmezdi dedim. Dünyaya tek başıma meydan okuyacağımı sanmak çocukluk hayaliymiş meğer. Şu yalancı dünyada bulaşmadığım iş, girmediğim ilişki kalmadı. Hayatın bir değil pek çok çemberinden geçtim. Sırtımda sorumluluğunu taşıdığım bireyleri olaydı, anam ölmeseydi mesela ya da bir sevdiğim olaydı yanımda, belki her şey başka türlü olurdu. Yalnızlık havlu attırıyor insana. Anam yoktu, babam yoktu, bir kardeşim, dertleşecek bir dostum yoktu. Sen çekip gitmiştin. Ben çekip gitmedim, zorla götürüldüm dedim. Beni duymadı bile. Kendi anlattıklarına odaklanmıştı. O günleri yeniden yaşarmış gibiydi. Sesinde, gözlerinde keder, öne eğilmiş omuzlarında hayatın yükü. Dertleşebileceğim, tutunabileceğim biri olsaydı kurtuluş için bir çare arardım. Cemile bile yoktu artık o günlerde. Yapayalnızdım. Cemile bile yokmuş. Babam kim bilir yine kimin koynuna yollamıştı onu. Büyük ihtimalle bu kez boğaz tokluğuna sırf evden bir boğaz eksilsin diye. Çareyi yine ara sen. Kendin için ara. Mutlu olmak için. İlla çoluk çocuğa ihtiyaç yok. Bak bana. İnsan tek başına da mutlu olabilir. Ben senin gibi değilim. Yalnızlık bana koyuyor. Bana koymuyor mu sanıyorsun? Ben Cemile'yi gönlümden çıkardığımda aynı senin hissettiklerini hissettim de inan. Ne diye çabalayayım ki dedim. kimin için okuyup adam olayım? Beni günahı kadar sevmeyen babam için mi? Beni koruyamayan anam için mi? Beni sürekli aşağılayan abilerim, ablalarım için mi? Niye okumak istediğimi bir tek sen biliyordun. Kardeşimi tedavi ettirecek, onu evden, onu köyden kurtaracak, insan gibi yaşatacaktım. Cemile'nin ihanetini öğrenince tutunacak dalım kalmadı. Öleyim bari dedim. Ama ölümden dönünce anlıyorsun ki bu dünyada en önemli şey sensin, kendinsin. Gerisi yalan, inan bana. Atma şimdi. Sen Cemile olmasa da okurdun. Hepimizden daha akıllıydın, daha becerikliydin. Elinden iş geliyordu. Okulun duvarları senin yaptığın resimlerle doluydu. Ben senin gibi marifetli değilim. Düştüğüm kuyudan diyelim ki çıktım, kurtuldum. Hüsam'dan ne yapabilirdim ki hayatta bu saatten sonra? Bir sürü şey yapabilirsin. Umudunu sakın kaybetme. Sana yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Bulaşma bana Bedir. Hüsam buralarda olduğunu öğrenirse seni de mahveder. Ben kendi yolumu tutmuşum Recep. İşim var, gücüm var. Ne yaparmış ki bana? Adını değiştirdiğini öğrenirse şantaj yapar. Ne yılandır o? Sen söylemezsen öğrenmez. Beni gördüğünü ona söyledin mi yoksa? Hayır. Doğru söyle. Gözlerinin içine baktım. Kaçırmadı gözlerini. Söylemedim dedi. Zaten burada değildi bir haftadır. İşi vardı doğuda. Açık kahverengi, saf, sevecen, mahzun gözleri aynı 10 yaşındaki gibi bakıyordu. Ben ona inandım. İyi yapmışsın. Söz veriyorum, bir yolunu bulup kurtaracağım seni Hüsam'dan, tamam mı diye sordum. Yanıtlamadı. Bana inanmadığını biliyordum. Ama ümit edebilmek ne müthiş bir şeydi. İncecik bir ışık yürür gibi mi olmuştum Recep'in gözlerinde? O minik umut kıvılcımını kutlamak ister gibi cebinden sigara paketini çıkardı, bana da ikram etti. Buluşmamızın, barışmamızın, yeniden dost olmamızın büyüsünü bozmamak için yine söyleyemedim sigarayı bıraktığımı. İkimizin arasında öyle çok özel anları, anlamları olan bir şey ki sigara. Sen kapı önüne çık, içe dur. Ben tuvalete gideceğim dedim. Tüttürelim birer tane, gidersin. Sıkıştım. Ateşin var mı bari? İkimiz de ayağa kalkmıştık. Ben ceplerimi araştırdım. Elbette bulamadım olmayan çakmağımı. Garsona seslendim. Ateşin var mı kardeş diye. Başımla işaret ettim Recep'i. Adam cebinden çıkardığı kibriti masaya bıraktı. Recep kaptı hemen. Sigarayı dudaklarının arasına yerleştirirken kapıya yürüdü. Recep'in arkasından baktım. Ne kadar farklıydık artık birbirimizden. Bambaşka dünyaların insanları olmuştuk. Aksanımız, giyim kuşamımız, alışkanlıklarımız hepsi değişmiş. Sadece birbirimize olan sevgimiz belli ki hala yerli yerinde. Birbirimizi dinlerken bakışlarımıza yansıyor, gözümüze yaş olarak geliyor, solduğumuz havaya siniyor. Çocukluğumuzun izleri asla terk etmiyor bizi, asla. Kim demişti bu sözü? Sevgilimden duymuştum. Vatanımız çocukluğumuzdur gibi bir şey demiş bir yazar. Ağzını öpeyim diyenin. İçimden Recep'in peşi sıra gidip onunla bir sigara tellendirmek geçti bir an, tuttum kendimi. Tuvalete gidip döndüğümde Recep de sigarasını bitirmiş masaya geri geliyordu. Ayrıntıları anlatma sırası bendeydi. İlhami olan ilişkimin dışında başımdan geçenleri hiçbir şey saklamadan anlattım Recep'e. Sadece ilişkimi gizli tuttum. Ömrümün ilhamiyle başlayan bölümü benim yaşamımın bambaşka bir mecraya geçişiydi. Belki de nazar değer korkusuyla kendime saklamak istiyordum. Bir şirkette çalıştığımı, iyi para kazandığımı, hayatımdan memnun olduğumu söylemekle yetindim. Ne iş yapıyorsun tam olarak diye sordu. Grafik tasarım. Nedir lan o? Çizimle alakalı bir iş. Kitap kapağı hazırlıyorum. Afiş, broşür hazırlıyorum. Bunlardan para kazanıyorsun yani. Allah'a şükür. Aferin lan, aferin sana. Hatırlasana, baban kızar dururdu sen resim yaptıkça. Ne bilsin çiziktirip durduğun çayır, kuzu, kuş resimlerinin para edeceğini. Hayatta olsa gurur duyardı seninle, anan da gurur duyardı. Anamla babamın rahmetli olduklarını az önce öğrenmiştim Recep'ten. Ama Cemile de onlarla mıydı o gün? Bunu henüz bilmiyordum. O kazada öldü mü kaldı mı mutlaka öğrenmem lazımdı. Doğrudan sorsam Cemile de o düğünde öldü mü diye. Ama öyle olsa Cemile'nin sözünü etmez miydi Recep? Recep dedim de arkasını getiremedim. Duyacaklarımdan korkuyordum adeta. Hayrola Bedri, rengin soldu, iyi misin? Ben iyiyim de. Ya kafama takıldı. Şu anamla babamın öldüğü kaza. Cemile'nin o kazadan kurtulması mucize gibi değil mi? Hoş belki de götürmediler onu yanlarında. Cemile sevmezdi kalabalıkları bilirsin. O yüzden onun kurtulduğunu varsaydım hep. Doğru düşünmüşüm değil mi Recep? Recep bir şey söyleyecek gibi oldu. Yutkundu. Sigara paketini çıkardı cebinden. Tekrar cebine soktu. Boşalmış çay bardağını dudaklarına götürüp geri koydu. Onun da yüzü kül gibiydi şimdi. Bunca zaman hiç mi haber almadın köyden diye sordu. Hiç. Adımı değiştirince sildim köyü kafamdan. Zaten bir de Cemile'nin ihaneti vardı, bir türlü affedemediğim. Ama oluyor işte, yüreğimden silememişim kardeşimi. Bak sana son kez söylüyorum. Cemile ihanet etmedi sana. Ne yaptıysa iyiliğin için yaptı Cemile. Yoksa sen de benimle içeri girer bir bok olamazdın. Şimdi her ne iş yapıyorsan nah yapardın o işi. Benim gibi ziyan olurdun ancak. Bir yerlere geldinse Cemile'nin sayesindedir bilesin. Soluklandı bir an sonra. Hayır, o düğüne gitmedi Cemile. Orada değildi yani. Rahat bir nefes aldım. Sormayacak mısın kız kardeşine ne olduğunu dedi. Orada değilmiş, demek ki ölmemiş. Ben öğreneceğimi öğrenmiştim. Gerisini bilip de ne olacaktı, elimden ne gelecekti? Tahmin ediyorum ne olduğunu. Evden bir boğaz eksilsin diye babam bu kez bedavaya vermiştir herifin birine. Hiçbir şey söylemedi Recep. İtiraz etmediğine göre öyleydi demek. Biraz daha oturduk, eskileri konuştuk. Konuşarak. Sonra tuhaf bir içgüdüyle bana söylemediğim bir şey mi var dedim. Niye sordum bunu? Bir şey saklıyorsun gibi geldi. Suratının halinden. Sana her şeyi anlattım Kıvırcık. Ulan Kıvırcık. Ulan Kıvırcık dediğim adama bak hele. Keltoş olmuşsun oğlum sen. Duymamazlığa geldim. Hayatında biri mi, biri var mı diye sordum. Yok. Yani olabilirdi ama benim durumumda kolay değil bu işler. Sürekli kendi kıçını kollarken bir başkasının sorumluluğunu taşımak zor abi. Senin sevgilin var mı? Var. Anlatsana. Şimdi bunu anlatmaya zamanım kalmadı. İşe gitmem gerekiyor. Bu gece buluştuğumuzu anlatırım. İyi, ben de o zaman anlatırım. Neyi? Bazı şeyler aceleye gelmez. Bak şimdi senin acelen var. Akşama rahat rahat konuşuruz, tamam mı? Haklıydı. Israr etmedim. Buluşacağımız yeri ve zamanı kararlaştırdık. Ben çayları ödedim. Onu masada tek başına bırakıp kapıya yürüdüm. Kapıdan çıkmadan dönüp baktım masaya. Çoğu zaman olduğu gibi başı ellerinin arasındaydı Recep'in. İçim sızladı. Saat 1'e doğru yayın evine vardığımda herkes öğle yemeği için dışarıdaydı. Boşalmış ofiste yerime geçtim. Masama ayaklarımı uzattım. Gözlerimi kapatarak kendimi dış dünyadan soyutladım. Ve sevgili arkadaşımı Hüsam iblisinden kurtarabilmek için yapabileceklerini düşündüm. Yapabilecekleri düşündüm. Onu yurt dışına göndermek o anda bana tek çare gibi görünüyordu. Recep'i dışarıdan bir iş bulabilmesi için sevgilimden yardım isteyebilirdim. İlhami'nin çevresi genişti. Turizm sektöründe müşterileri vardı. Belki Recep'i yurt dışına gidip gelen gemilerde kamarotluk ya da garsonluk gibi bir iş bulurdu da ortalıkta görünmeyince Hüsam onu karanlık işlerin peşindeyken öldürüldüğünü varsayardı. Bu düşünce ürpertti beni. Sahte ölümle dahi olsa ölümle kurtulmaya kurtuluş denebilir miydi? Recep başına gelenleri anlatırken bir ara Hüsam benim kaderim oldu demişti. Ne tuhaf şeydi şu alın yazısı dedikleri. Hüsam Recep'in akrabası bile değildi ki kaderi olsun. Okulda onun sınıfına üstelik bir üst sınıftan çakarak gelmiş azman bir öğrenciydi sadece. Serseri bir kurşun gibi gelip Recep'i alnından vurmuştu. hayatını darmaduman etmişti. O kadar ki Recep'i Hüsam'dan kurtarmak için önce Recep'i yok etmek gerekiyordu. Her şeyde hayır vardır misali. Tıpkı Cemile'nin sırrımı babama açarak geleceğimi kurtarmış olması gibi. Ne kadar da haklıydı Recep. Sen her şeyini Cemile'ye borçlusun derken ürperdim. Zavallı kardeşim, yıllar var ki yüreğimden silmiştim. Onun bana yaptığı iyiliği hiç anlayamadan, son yıllarda keyfini sürdüğüm şu rahat hayatımı ona borçlu olduğumu bilmeden. Cemile, minik kuşum, benim gizli kasam. Cemile kocaman bir yorgan iğnesiyle yorganın söküğünden dışarı fışkıran pamukları içeri tıkıştırıp dikmeye çalışıyordu. Bir ara eline batırdı iğneyi. Ver bana, ben dikeyim dedim. Sen bilmezsin ki dikmesini. Öğrenirim kız. Elinden kan bulaşacak şimdi. Sonra anam lekelendi diye yorganı yıkamaya kalkarsa başına iş açılır. Bu havada yıkamaz merak etme. Bak abi, yorganın şu çiçeği var ya tam ortada. İşte oraya yaydım hepsini. Pamukların arasına dedi, aklında bulunsun. İğneyi elinden aldım kardeşimin. Sapladım söküğün kenarına, bir dikiş attım. Bir tane daha, bir tane daha. Tam ipliği pekiştiriyordum ki babamın gölgesi heyula gibi vurdu duvara. Arkadan gürleyen sesini duyduk. Bir an sonra tepemdeydi. Kaç kere söyledim sana elinde karı işi görmeyeceğim diye, ha? Ha? Ha? Kafama bir, enseme iki tokat yedim. Benim elime iğne batmıştı baba, dedi Cemile. Abim yorgan kan olmasın diye. Cemile'nin eli kanadı da baba, ama yorgan havalandı önümden. Odanın öteki ucuna uçuşunu gördüm. Pencereye çarpıp yere yığılırken benden çekip aldığı yorgan iğnesini sol elime sapladı babam. Damarıma rastlayan iğnenin battığı yerden kan fışkırdı. Al sana kan. Abi söylesene desene. Babam kolundan tutup fırlattı araya giren kızını. Bu kez havada Cemile uçtu yorganın üzerine doğru. Bir boka yaramaz piçler diye bağırdı babam. Cemile'nin korkudan büyümüş gözlerini gördüm. Ben işimi yaparken benim yüzümden horlanması ağrıma gitti. Babamın elinden çekip aldım iğneyi. Karşı karşıya durduk iki horoz gibi. Bir an içimden iğneyi seyiren sağ göz bebeğinin ortasına saplamak geldi. Elbette yapamadım. Ya sabır dedim dudaklarımın arasından. Ya sabır, ya sabır. Son kez söylüyorum. Bir daha elinde karı işi görmeyeceğim dedi babam kapıdan çıkıp gitmeden önce. Kasabadaki yorgancı, hani ablamın çeyizini yaptırdığın adam, senin şu arkadaşın hani kadın işi mi yapıyor diye seslendim arkasından. Kapıdan geri döndü. Bana kafa mı tutuyorsun sen? Sadece bir soru sordum baba. Sorma. Sana ne diyorsam onu yap. Gözlerinin içine baktım babamın. Bu bizim oralarda meydan okumaktı. Babaların gözüne bakılmaz diktik. Yüzünde tükürür gibi bir ifade belirdi. Elini bana vuracakmış gibi kaldırdı ama vurmadı. Arkasını döndü. Kapıyı hızla çarpıp çıktı. Cemile toparlanıp kalktı düştüğü yerden. Bak gördün mü, benim yüzümden oldu işte. Hay Allah, elin kanıyor abi, göster bakayım. Gel yıkayalım içeride. Usulca ettim kardeşimi. Bir şeyim yok Cemile dedim. Sen paramızı iyi sakla. Sakın kaptırma kimselere. Sana bir sır vereyim. Artık daha çok para kazanacağız. Yakındır kurtuluşumuz, çok yakın. Nasıl yani? Sigaranın yanında başka şeyler de pazarlıyor Hüsam. Ne? Eğildim kulağına fısıldadım. Toz. O da ne? Toz işte, esrar. Esrar. Amanin. Eliyle kendi ağzını kapattı çığlığını bastırmak için. Eniştemin kardeşinin bulaştığından mı? Sakın ha abi, ayağını öpeyim abi, yapma, kurban olayım abi, öldürüyormuş. Ben çekmiyorum ki, hiçbirimiz çekmiyoruz, sadece taşıyoruz. Recep'le ben taşıyoruz, Hüsam satıyor. Abi yalvarırım yapmayın, bak neler geldi onun başına, sen de biliyorsun zaten. Telaşlanma dedim, sadece bize lazım olan parayı kazanıncaya kadar. Sonra seni alacağım, çekip gideceğiz buradan, az kaldı merak etme sen. Cemile yorganı yerden kaldırıp itina ile katladı, sedirin üzerine koydu. Keşke sadece sigara sataydınız abi dedi. Zarar yok, daha uzun beklerdik. Keşke o şeyi taşımasanız, keşke. Bu mümkün değildi. Çünkü Hüsam'ın peşimize takılarak yerini öğrendiği mağarada sigara kolilerinin yanı sıra gün gelmiş başka bir şey daha bulmuştuk. Bulduğumuzun ne olduğunu bir türlü anlayamamıştık. Yenecek bir şey zannetmiştik. Lan hamur gibi bir şey bu be. Adam ne sevinecek demiştir Recep. Bol bol ekmek yapar. İstemediği kadar hem de. Un mu lan bu? Baksana rengi başka bunun. Tozlanmıştır, kirlenmiştir. Biz o yaşta toz nedir, esrar nedir ne bilelim. Hüsam dalgasını geçmişti bizimle. Bilgisizliğimizden, masumiyetimizden utanmış ama çabuk öğrenmiştik. Bir hafta sonra Hüsam'ın idaresinde yeniden görevlendirilmiştik. Artık işimiz bize söylendiğinde okul çantalarımıza sigara paketleri yerine Recep'in kirlenmiş un sandığı malı koyarak kasabaya indirmek, ana yol üzerinde bir kamyon şirketine teslim etmekti. İş kolaydı. Şirkete erken uğruyor, malı teslim edip okula gidiyorduk. Bize paramızı Hüsam veriyordu ama Hüsam'a bu parayı kim veriyordu, işte onu bilmiyorduk. Sorduğumuzda, sıkıştırdığımızda asla söylemiyordu. Recep'le konuşmuştuk aramızda. Bilip de ne yapacaktık zaten. Cebimize para giriyor muydu? Giriyordu. İstediğimiz kadar sigara alabilecek, hatta canımız çekerse o karılara tekrar gidebilecek kadar para giriyordu hem de. Ama canımız o karıları hiç çekmemişti. Bir daha o eve hiç gitmemiştik. Kazandığımız paralarla başka şeyler yapmıştık. Ben Cemile'ye kasabadan bir gofret ve rengarenk plastik bilezikler almıştım. Çok sevinmiş, gofretini hemen yemiş fakat bileziklerin nereye saklayacağını bilememişti kardeşim. Evlerimizde hiç kimse para kazandığımı bilmemeliydi çünkü. Hüsam bunu çok sıkı tembihlemişti bize. Yaptığımız işten başka birine söz ederseniz üçümüzü de öldü bilin demişti. Kimdi bu kötü adamlar? Defalarca sormuş, yanıt alamamış. Tek tük ipuçlarıyla yetinmiştik. Önemli kişilerdi. Elleri silahlıydı. Hatta sesini alçaltmıştı tam da burada. Üniformalı olanlar vardı aralarında ve bu yüzden sırtımı sağlamdı. Polis mi bunlar yoksa jandarma mı? Susun lan. Yerin kulağı var. Yerin kulağı vardır. Susun. En ufak hatanızda elini tabanca gibi uzatıp bum bum bum yapmıştı. Korkmuştuk. İnanmıştık söylediklerine. Bu yüzden Recep'le ben de aynı şiddetle Cemile'yi ve Recep'in anasını tembihlemiştik. Ellerimizi tabanca gibi uzatıp bum bum bum yaparak. Hüsam'ın sırrımızı benim kardeşimle Recep'in de anasıyla paylaştığımızın haberi yoktu. Bilse canımıza okurdu. Ama madem Hüsam bizden bildiklerini saklıyordu, biz de ondan sakladık sırrı paylaştığımız kişileri. Biz sırrımızı güvendiğimiz birileriyle paylaşmaya mecburduk. Çünkü paralarımızı emanet edip saklatacağımız birilerine ihtiyacımız vardı. Elimize ilk geçen miktarı harcayıp hevesimizi aldıktan sonra paraları çarçur etmeyip biriktirmeye başlamıştık. Niyetimiz önce birer cep telefonu almaktı. Sonra ben sınavlara çalışmak için gerekli kitapları edinecek, sınavı kazandıktan sonra da hangi şehre gidiyorsam Cemile'yi de alacaktım yanına. Onun bir kez daha paketlenir gibi çarşaflanıp evden yollanmasına asla izin vermeyecektim. Beni kim alır ki demişti Cemile. Artık kimse bana başlık ödemez abi. Boşuna korkuyorsun. Adım bir de sakara çıktı. Üstüme para verse babam, köyün delisi bile almaz beni artık. Aslında iyi oldu abi. Koca dayağı yerine baba dayağı yerim. Ne de olsa babamdır. Anamdan uzağa düşmem, senden de ayrılmam böylece. Zaten ayrılmayacaksın benden. Her nereye gidiyorsam seni de götüreceğim yanımda. Babam bırakmaz. Evden bir boğaz eksilecek diye bırakır. Keşke ben de evini temizler, yemeğini yapar, işlerini görürüm abi. Sen sadece yorganı gözün gibi kolla şimdilik. Cemile'ye verdiğim paralar örtündüğü yorganın pamukları arasında emniyetteydi. Anamız yorganı yıkamaya kalkarsa paraları oradan alıp geçici olarak başka yere saklayacaktık. Cemile hep evdeydi. O evde kaldıkça benim param güvendeydi. Kendi kurtuluşunun da bağlı olduğu bu paraya gözü gibi bakacağını biliyordum. Umutlarını paylaştığım kardeşim kasam da olmuştu benim. Recep'in paralarını ise anası saklıyordu. Onlar da yeterli parayı biriktirince Recep'in babasının hapis yattığı şehre yerleşeceklerdi. Kurtulacaklardı dedenin zulmünden. Her ikimiz de kurtuluşumuzu hızlandırmak için bu işe başladıktan sonra zam istemiştik Hüsam'dan. Başlatmayın beni sülalenizden. Sigerim zammınızı da ananızı da diye ağız dolusu küfürler savurmuştu. Ama sonuçta ücretimizi az da olsa artırmıştı. Hayat her şeye rağmen güzeldi. Hayal kurmak daha da güzeldi. Hayallerimizle uzun süre oyalandık. Sonra zaman içinde gördük ki hayatın gerçekleri hayallerimizle örtüşemiyordu bir türlü. Gizli gizli çalışarak babamdan habersiz katıldığım sınavda Güney illerinde bir fakülteye girme hakkı kazanmıştım. Başarımı öğrendiğimiz gün her türlü azarı göze alarak Cemile'yi aramıza katıp koruya gitmiştik. Babam duyacak olsa ikimizin de canını okurdu. Cemile büyümüştü. Kollarından tutup aramızda uçuramıyorduk artık. Laf gelir diye koluna dahi giremiyordu Recep. Toprak yoldan ayrılıp kuruya çıkan, takış tukuş keçi yoluna saptığımızda nöbetleşe sırtımızda taşımıştık onu. Elbette yürüyebiliyordu Cemile. Ama biz bütün itirazlarına rağmen aslında eğlenmek için öyle yapmıştık. Yollarımız ayrılmadan önce ağaçların arasında düşe kalka, güle eğlene, alt alta üst üste dolanmak, o güzel günleri son kez yaşamak, o günlere veda etmek istemiştik. Bir daha dönmeyecek olduğumuz çocukluk çağımıza son selamımız, vedamız olacaktı o gün. Dağlara doğru dönüp ellerimi ağzımın iki yanına koyarak "Ben üniversiteli oluyorum, artık beni hiç kimse durduramaz." diye bağırmıştım avaz avaz. "Babam bile, artık seni kimse durduramaz, babam bile." diye sesimi yansıtmışlardı bana Cemile ile Recep. "Kurtuluşa ilk adım, ilk adım." Onlar da bağırmışlardı avaz avaz. "İlk adım." Sonra bir gölge düşmüştü Recep'in yüzüne. "Sen gidince ben ne olacağım lan Hüsam'la baş başa? Sen de bir iki yıla kadar askere gideceksin zaten. Kurtulacaksın Hüsam'dan. Sonra sen askerliğini yapacaksın. Ben okulu bitireceğim. Baban hala içerideyse, yani afla çıkmamışsa ve illa da ona yakın olmak istiyorsan gider orada iş buluruz. Bir ev tutar, ananla Cemile'yi de yanımıza alırız. Nasıl ama? Ya babam afla salınırsa? Daha çok para kazanır, çok odalı bir eve yerleşir, hep birlikte yaşarız ölene kadar. Hani dünyayı dolaşacaktık? Biz dünyayı dolaşırken onlar da bizi bekler. Döner dolaşır geliriz evimize." Kulağıma eğilmiştir Recep, Cemile duymasın diye. Dünyanın bütün sigaralarını içmeden, bütün karalarını düzmeden dönmeyiz eve. Cemile yanımızda olsaydı fırsat bu fırsat deyip Recep'e yüreğimi açar mıydım acaba? Değil dünyanın tüm karalarını, canımın bir tanesini bile becermeyi çekmediğini söyleyebilir miydim? İçimi döker miydim? Yaşım büyüdükçe sırrımı paylaşmak için her geçen gün zorlaşıyordum. İçimden gerçeğimi paylaşmak geliyordu Recep'le. Sanki söyleyince sırtımdaki yük azalacaktı. O an harika bir fırsattı. Cemile yanımızdaydı ve ben arkadaşıma açılma fırsatını değerlendirememenin hırçınlığı içinde onun kulağına geri fısıldamıştım. "Sen de am salaksın ha. Niye kızıyorsun lan Bedros? Evlenmezsek bütün karılar bizim sayılır." Sinirlenmiş ama yanıtlamamıştım. Neredeyse bir yıldan beri karı kızdan başka bir şey düşünemeyen Recep Sersemini yanıtlamamıştım. "Ne fısıldaşıyorsunuz orada?" diye sormuştu Cemile. "Ben hiç evlenmeyeceğim," dedim. Onu söylüyordum Recep'e. "Ben de," dedi Recep. "İçimden ama ben bambaşka sebeplerle," diye geçirdim. "Bir sevdiğin yok mu senin Recep abi?" diye sordu Cemile. Recep soruyu yanıtlayacağına bana döndü. "Senin var mı?" dedi. "Yok." "Senin yoksa benim niye olsun? İkimizin de olmasın zaten. Önce dünya gezilecek." "Sahi dünyayı mı gezeceksiniz?" diye sordu Cemile. "Hayal kuruyoruz kızım. Ben de gezeceğim dünyayı." "Olmaz, sen kızsın." "Hayalini kurarım sizin gibi. Ama erkekçe bir hayal bu. Erkeklerin dünyası. Erkekçe yaşamak. Erkek olmak için sarf edilen çaba, kafama yerleşmiş şablonları cılız bir ses böldü. "Kızlar da istedikleri hayali kurabilirler abi. Kafamın içindeki hayale kimle karışır?" Haklıydı Cemile. Ve ben de tıpkı onun gibi kendi hayallerimin hesabını kimseye vermeye mecbur değildim. Kimseye açamayacağım sırrımla sığınabildiğim yegane limanda hayallerim. Bu limanda yapayalnızdım. Üzerime birdenbire çöken durgunluktan kurtulmak için birdenbir oynamayı teklif ettim. Cemile'yi alçak bir dala oturtarak biz sırayla birbirimizin üstüne atlarken Cemile de neşeli kahkahalar atıyordu. Kardeşimin neşesi az sonra bana da sirayet etti. Durgunluğum geçti. Bir ara sordu Cemile. Şimdi kollarımı çırpsam, iyice çırpsam kuş gibi uçabilir miyim bu daldan? Çocukluğundan beri hayaliydi uçabilmek. Özgür bir kuş gibi. Ben hınzırca dene istersen dedim. Deniyorum işte. Kollarını hızlandırarak indirip kaldırıyordu. Recep sakın ha diye bağırdı Cemile'ye. Düşer bir tarafını kırarsın. Ama ya uçarsam? Recep kucaklayıp indirdi kızı daldan. Uçamazsın, sen kuş değilsin. Güneş sıyrılan örtüsünden taşan saçlarına kızıl ışıltılar katıyordu kardeşimin. Hayatında hiç olmadığı kadar keyifliydi o gün. Gözleri de hiç olmadığı kadar parlaktı. Sadece Cemile değil, Recep'le ben de uzun zamandır hiç olmadığımız kadar tasasızdık, neşeliydik. Üçümüzün de birbirimizden gizlediğimiz hayalleri uçsuz bucaksızdı. Sadece birkaç hafta sonra kolayca kurulan hayallerin gerçekte hiç de kolay olmayacağını anlamaya başladık. Sınavı kazanmıştım da kendi kalacağım yeri dahi bilmeden Cemile'yi nasıl götürecektim yanımda? Kız kardeşimi öğrenci yurtlarına sokmayacağım ucuz bir mahallede bir gecekonduya yerleşmem gerekecekti. Hüsam'dan almakta olduğum harçlık kesileceğine göre ev kirasını karşılayacak parayı nereden bulacaktım? Biriktirdiğim para neye yeterdi ki? İnşaatlarda gece bekçiliğinden, lokantalarda bulaşıkçılığa kadar.